Ayrım 28.
1977 yılı Angola için içeride rejimi sağlamlaştırması, dışarıda da ilişkilerin düzenlenmesi için önemli bir yol oldu. 27 Mayıs'ta eski İçişleri Bakanı Nito Alves yönetiminde başarısız bir askeri darbe oldu. Bu darbe iki farklı devlet anlayışı arasındaki zıtlığın bir sonucuydu. Bunlardan merkeziyetçi olan birincisi desteğini gelmiş kentsel çevrelerden alıyor, öteki ise gelişmemiş kentsel merkezlerin ve köylülük yerlerinin ademi merkeziyet sistemlerini yansıtıyordu. Merkeziyetçi görüşün kazanmasından sonradır ki MPLA bir temizliğe gidip Aralık 1977'de ilk kongresini yaptı. Bu kongrede İşçi Partisi kuruldu. İdeolojisi Marksist-Leninist olarak saptandı. Sağ ile ilişkiler başladı. Her ülkede de birbirlerindeki bölücülere yardım etmemeyi kararlaştırdı. Şaba, bakırının nakledildiği her ikisi için de yaşamsal Benguli'ye demir yolunun 1979'da açılması için anlaştılar. Aynı biçimde güneyde Namibya ile bir anlaşma yaparak görüşmeler başladı. SWAPO da bu konudaki kararı destekledi. Angola'nın ekonomisine gelince, İç savaş ve dış müdahale korkunç zararlara yol açtı. Çoğu sivil olmak üzere 20 bin Angolalı öldü. 400 bin Portekizli'den 350 bini kaçtı. Onlarla birlikte çeşitli kaynaklar ve beceriler de gitti. Tıpkı Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Rum ve Ermenilerin gitmesinde olduğu gibi. Nakliyata ilişkin altyapı hizmetleri acınacak durumdaydı. Angola ekonomisinin şu andaki amacı önemli üretim maddelerinde 1973 üretim düzeyini tutturabilmek, 1978'de tarıma çok önem verildi. Hükümet artan üretimin kendine yeterlilik içinde kavrulup giden kabile örgütlenmesini kıracağını umuyordu. Fakat bugün harcanan çabalar meyvelerini ancak orta vadede vereceği için sonuçlar yetersiz. Bu yetersizliği nedenlerinden olarak 1978 başındaki kuraklığı da saymak gerek. SSCB, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Romanya gibi sosyalist ülkelerin yardımıyla sanayi kuruluşları düzene sokulmaya çalışılıyor. 1980'den başlayarak uygulanacak olan plan, üretim mekanizmasının bugünkü durumunu gerçekçi olarak ele almak zorunda. Bu açıdan MPLA ile işçi sınıfı arasında 1976 grevlerinden ve 1977 darbesinden sonra kurulan yeni üretim ilişkileri de çok önemli. Cabinda eyaletindeki petrol üretiminin 1973 düzeyine varması ülkeye tek nefes aldıran öğe oldu. Petrol kesiminin getirilmesi dış ticaret bir düzene sokacak en önemli koz olarak ortaya çıktı. Angola'da İşçi Partisi ülkenin siyasal, ekonomik ve toplumsal yönetiminden sorumlu. Normal olarak 4 yılda bir toplanan bir kongresi var. Kongre, MPLA'nın başkanını ve 45 üyeli merkez komitesini seçiyor. Merkez komitesi işlerinde başkan da bulunan 10 üyeli siyasal büroyu saptıyor. Siyasal büro yürütme organı görevi yapmakta. Seçildiği zaman devletin en yüksek organı Halk Meclisi olacak. O zamana kadar yasama erki devrim konseyi tarafından yürütülüyor. Anayasaya göre devlet başkanı aynı zamanda MPLA'nın yani İşçi Partisi'nin de başkanı. Kendisi devrim konseyinin ve bakanlar kurulunun başkanlığını da elinde tutuyor ve kabineyi saptıyor. Angola'dan gelen son haberler bürokrasiden şikayetlerle dolu. Örneğin 1979 sonlarında ölen başkan Neto'nun yerine geçen Eduardo dos Santos, Luanda Limanı'nın işlemez durumda olduğunu öğreniyor. Bizzat gidip incelediğinde devlet kuruluşlarının anlaşmazlığı yüzünden gemilerin yük boşaltmak için bazen aylarca beklediğini saptıyor. Dos Santos bu satırların yazıldığı günlerde acil sorunların çözümünü sabote ederek uzun vadede halkı devrimci rejimden yabancılaştırmaya götürmek isteyen küçük burjuvazinin gerici tabakalarının olumsuz tutumuna karşı halkı uyarmakta. Mozambik. Mozambik Angola'dan çok daha şanslı oldu. Çünkü içinde onun gibi parçalayıcı eğilimler taşımıyordu. Kurtuluş Savaşı 1964'te Frelimo'nun Mozambik Kurtuluş Cephesi yönetiminde başladı. Örgüt önderi Eduardo Mondlane'nin 1969'da öldürülmesiyle sonuçlanan bir takım iç anlaşmazlıklar vardı. Fakat rakip bir örgüt ortaya çıkmadı. Etnik bölünmelerin üstesinden gelinerek bir takım Portekizliler bile örgüte mal edildi. Frelimo'nun 25 Haziran 1975'teki bağımsızlık sırasında iktidarı alması rahat oldu. Merkez ve güney bölgelerinde örgütün etkinliğinin artırılması ve halk yönetimine katılabilmek için aktifleştirme grupları kuruldu. Bunlar halkın politize olması için çalıştılar. Amaç ileride bu grupları yerel yönetim için komiteler haline sokmaktı. Ulusal birliği sağlamak kolay değildi. Bağımsızlık tarihi gelmeden ırk gösterileri ve grevler başlamıştı. Portekizlilerin yardımıyla bunlar bastırıldı. Doğal afetlerle uğraşıldı. Aldeamentos adı verilen korunmuş köyler halkının tekrar yerlerine yerleştirilmesi, komşu ülkelerden gelen savaş göçmenlerine yerleşecek yer bulunması gerekti. Bütün bunlara çözüm bulunması için merkezi ekonomik planlamaya büyük önem verildi. Yiyecek maddelerinde kendine yeterlilik sağlamak için komünel çiftlikler kuruldu. Yeni sömürgeciliğin ağına düşmemek için ülkenin doğal kaynaklarının geliştirilmesi de kolektivizasyona alındı ve sanayileşme yerine tarıma vurgu yapılmaya başlandı. Tıp hizmetleri, bankalar ve sigortalar millileştirildi. Orta ve yüksek dereceli okullarda seçkinciliği önlemek için öğrenciler tarlalara çalışmaya yollandı. Amaç 8 milyon Mozambiklinin yaşam düzeylerini eşit kılmaktı. Bu sosyalizan önlemler ayrıcalıklı olan Portekizlileri ürküttü. Bağımsızlıktan önce zaten yarısı kaçmış bunların 225 bin Portekizli'den ancak 30 bini kaldı. 1975 sonundaki başarısız darbeden sonra yeni ekonomik düzene direnenler kapitalist kafa yapısından kurtulmaları için dekolonizasyon kamplarına yollandı. Beyazların 1974'te birdenbire göçmesinin bu sonuçları doğurması, 1976'da Rodezya sınırının kapanması üzerine demir yolundan elde edilen gelirin yok olması, ırmak taşkınlarının verdiği zararlar, bütün bunlarla Zimbabwe'de çarpışan Zanu gerillalarına saldıran Rodezya birliklerinin verdikleri zararlar da etkilenince, Samoriel Marshall Mart 1980'de eski 1974 programdan bir takım dönüşler yapılacağını açıklamak zorunda kaldı. Küçük özel çiftliklere izin verilecek, piyasada fiyat mekanizmasına ağırlık tanınacak, devlet şirketleri kâra yönelecek, göç edenler geri dönüp isterlerse lüks otel açarak birayı başka yerlerden 4 katı pahalıya satabileceklerdi. Oysa Frelimo 1977'deki 3. kongresinde yolunu Marksist-Leninizm olarak ilan etmiş, terk edilmiş çiftlikler devletleştirilmişti. Marshall yoldaş, kamarada sözcüğünün bile ileri geri kullanılması yasakladı. Bu sözcük yalnızca parti üyelerine hitap ederken kullanılabilecekti. Şu anda Frelimo, çelişkili gibi görünen iki şeyin aynı anda yapmaya çalışıyor. Birincisi ekonomik çöküş olmasın diye miras aldığı yapıyı sürdürmeye uğraşıyor. İkincisi de bugünkünden çok farklı bir ekonomiye geçme çalışmaları yapıyor. Mozambik'in bir dayanışma örneği olarak Rodezya'ya uyguladığı önlemler, yani bu ülkenin transit ticaretini önlemesi büyük zarar vermekle birlikte, Birleşmiş Milletler raporlarına göre bu yaptırımların Mozambik'e yılda verdiği zarar 165 milyon doların üstünde. Ayrıca Rodezya ile sınırın kapandığı 1976 Mart'ından bu yana Rodezya ordusu Mugabe'yi vurmak bahanesiyle Mozambik topraklarını sürekli olarak saldırmakta. 1977 yılında bu saldırılar 200 ölüye ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1 milyar dolarlık zararı yol açmış bulunuyor. Mozambik'te siyasal otorite olarak Frelimo'nun daimi siyasal komitesi egemendir. Yasama erki 1977 sonunda seçilmiş olan 210 üyeli bir parlamento tarafından kullanılmaktadır. Angola ve Mozambik'te büyük devletlerin politikası. Angola'da SSCB-Çin rekabetinin birincisi yaşandı. Bu olay Afrika'da SSCB'yi büyük prestij kazandırdı. Moskova'nın etkili ve güvenilir olduğunu gösterdi. Sovyetlerin başarısına katkı yapan bir diğer öğe de ABD kamuoyunun bu ülkenin dış politikası üzerindeki etkisini doğru hesaplaması oldu. MPLA'nın yengisine en büyük katkıda bulunan Küba ise burada da SSCB'ye yakın fakat bu süper devletin kuklası olmaktan çok uzak, dış politikada ulusal çıkardan çok ideolojik öğelere önem veren, bağımsız hareket eden bir güç olarak gözüktü. Sovyetler Angola'ya büyük paralar harcadılar. 1974 yılında bütün sosyalist ülkelerin bütün az gelişmişlere harcadıkları 1 milyar 300 bin dolar iken Sovyetlerin bütün Afrika'ya 1975 yılına kadar 20 yıllık bir süre içinde yaptıkları bütün askeri yardım 175 milyon doları aşmazken Angola'ya 300 milyon dolar harcadılar. ABD'ye gelince Amerika'nın Angola'daki stratejisi iki evreli oldu. Birinci evrede MPLA'ya karşı olan örgütlerin birleşmesine çalıştı. Burada komünizmden korkan Zaire ve Zambiya'dan da destek gördü. Bu strateji kitlesel SSCB ve Küba desteği yüzünden bir de Güney Afrika'nın müdahalesinin yarattığı tepki nedeniyle başarısız oldu. Amerika 3 konuda yanlışlık yaptı. Birincisi Güney Afrika saldırısı karşısında Afrika kıtasının tepkisini hesaplamamaktı. İkincisi Sovyetler Birliği ve Küba'nın bu denli yükleneceğini ummadı. SSCB 300 milyon dolar harcayınca başkan kongreden 30 milyon dolar istedi ki iş işten geçmişti. ABD Sovyetlerin detantını bozmak istemeyeceğini düşünmüş olmalıydı. Oysa aksi halde uygulayabileceği bir yaptırım yoktu. SSCB ne SALT görüşmelerinin ne de Amerikan çiftçisinin için önemli olan buğday satışının Angola'dan etkileneceğini hesaplamıştı. Üçüncüsü kongrenin tutumunu hesaplayamadı. Siyah fonlarının kötüye kullanımına kızan kongre Aralık 1975'te Angola'ya daha fazla harcama yapmayı yasakladı. Yönetimin eli kolu bağlanmıştı. ABD, Afrikalıların beyaz yönetimleri sona erdirme konusundaki kararlılığını bir türlü iyi anlayamadı. Üstelik Portekiz çekilme kararı aldıktan sonra Güney Afrika ve Rodezi rejimlerine karşı güdülen Amerikan politikasının yumuşayacağının açıklanması üzerine OAU Dış Bakanlar Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Afrika Yardımcısının görevden alınmasını istedi. Bir de Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mohiyan, İdi Amin'in sırası gelince OAU Başkanı seçilmesi dostça olmayan bir hareket ilan edip Birleşmiş Milletler'de Amerikan politikasının aksi yönde oy veren 3. Dünya ülkelerinin cezalandırılma listesine alınmasını önerdi. Bu gibi olaylar Afrika'da tepki yarattı. İkinci evrede Amerika, Rodezi'yi boykot edenlere yardım edileceğini, Afrikalıların çok kızdığı bir değişikliğinin kaldırılmaya çalışacağını ilan etti. 1977'de Carter yönetimiyle hızlanan bu değişikliğin nedeni Angola yenilgisinin yarattığı şok etkisiydi. Böylece Angola olayı Amerikan dış politikasını oldukça radikal bir biçimde beyaz yönetimlere karşı çıkarma sonucunu doğurmuş oldu. Bundan sonra Amerika Rodezi'yi iyice gözden çıkaracak, Namibya'nın bağımsızlığı için ısrar ederek Güney Afrika'nın da gidişini değiştirmesi için baskılara başlayacaktır. Ek 2. Emperyalizmin kalıntıları sorununun çözümü. 1. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde apartheid rejimine son ermesi. 31 Mayıs 1910'da bir araya gelen 4 İngiliz sömürgesi İngiliz tacının altında bir dominyon olarak Güney Afrika Birliği'ni GAB oluşturdular. İngiliz parlamentosunun Aralık 1931'de Westminster statüsüne onaylaması ve bu statünün GAB tarafından Haziran 1934'te kabul edilmesiyle birlikte birlik bağımsız bir devlet statüsü kazandı. Ülkede Ulusal Parti'nin National Party NP 1948'de iktidara gelmesiyle birlikte apartheid doktrini bir devlet politikası olarak uygulanmaya başladı. NP hükümetinin uygulamaya koyduğu bu politikaya karşı 1950'li yıllarda çok etnik yapılı bir niteliğe sahip olan Güney Afrika Ulusal Kongresi'nin önderlik ettiği bir sivil savunma başkaldırı harekatı başladı. 1955'te ANC ile diğer muhalif örgütler Özgürlük Kongresi'ni oluşturarak bütün etnik gruplar için eşit siyasal haklar talep eden özgürlük şartını ilan ettiler. 1959 yılında ise ANC'nin bazı üyeleri yalnızca siyahlardan oluşan Pan-Afrikanist Kongre'yi kurdular. 1960'da ANC ile PAC, beyaz yerleşim yerlerinde yaşayan siyahların özel kimlik kartı taşımaları zorunlu kılan Post Laws'a karşı ülke çapında bir protesto kampanyası geliştirdiler. Sharpeville kentindeki protesto gösterileri sırasında 67 göstericinin güvenlik güçlerince öldürülmesi üzerine uluslararası kamuoyunda GAB'ın uyguladığı apartheid politikasına karşı büyük bir tepki uyanmaya başladı. ANC ve PAC'ın bu tür eylemleri sürdürmeleri üzerine her iki örgütü de yönetim tarafından yasa dışı ilan edildiler. ANC ve PAC yönetime karşı daha etkin bir mücadele yürütmek amacıyla GAB dışında üstlenmiş olan ve sabotaj eylemleri yürüten askeri kanatlarını oluşturdular. Bu eylemler sonucunda ANC'nin efsanevi lideri Nelson Mandela 1962 yılında sabotaj iddiasıyla tutuklandı. 1964 yılında da ömür boyu hapse mahkum edildi. Ekim 1960'ta beyazlar arasında yapılan referandum sonucunda GAP 31 Mayıs 1961'de Cumhuriyet haline gelerek Güney Afrika Cumhuriyeti GAJ adını almıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımız zaman apartheid politikasının ayrılmaz bir parçası olarak ayrımcılığın zaman içerisinde bölgesel nitelik alarak güçlendiğini görüyoruz. Bu politika doğrultusunda 1959 yılında kabul edilen yasa ile etnik grupların nüfus büyüklüğü esas alınarak yerli araziler üzerine 8 ulusal birim National Units oluşturuldu. GAJ hükümeti bu 8 ulusal birim ile daha sonra oluşturulan bir diğer ulusal birime de kendi kendi yönetme self-government statüsü tanıdı ve arkasından da bunların 6 hanesine bağımsızlık verdi. Böylece siyah sorununu hafifletmiş oluyordu. Çünkü bağımsız yurtluklar, independent homelands üzerinde yaşayan kişiler Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında tutulmuşlardı. Bu yurtluklar Güney Afrika Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet tarafından tanınmayacak. Sonuçta Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti 1990 yılında başlatacağı siyasi reformlar doğrultusunda bu politikadan vazgeçecektir. Etnik gruplar arasında bölgesel ayrımcılığın güçlendirmenin yanı sıra apartheid politikasının çerçevesinde katı güvenlik yasaları ile çevrelenmiş çok sayıda ayrımcılık yasası çıkarılarak ülkedeki siyahların, renklilerin, melezlerin ve Hintlilerin, Asyalıların yaşamları etnik ayrımcılığa göre düzenlendi. Bu yasalar herhangi bir yargılama yapılmadan hükümete rejim muhaliflerini tutuklama ve bağımsız yurtluklar dışında yer alan siyah örgütlenmeleri yasaklama olanağı sağladı. 1966 tarihli Group Earth Art gibi yasalarla farklı ırkların yerleşim yerlerini ayırarak binlerce siyah bulundukları yerlerden göçe zorlandı. Bu politikaları beyaz halktan destek gören NP, Kasım 1977 genel seçimlerinde parlamentodaki ağırlığını arttırmakla birlikte iç ve dış baskılar sonucu parti başkanı ve başbakan Botha'nın çabalarıyla anayasa reformuna yöneldi. Bu konuda çalışmalar yapmak üzere Şubat 1981'de beyazlardan, melezlerden ve Hintlilerden oluşan bir başkanlık konseyi, President Council, oluşturuldu. Konseyin yapılacak seçimlerin ardından bu üç unsurdan oluşturulan üç meclisi bir parlamento meydana getirmesi ve çok etnik yapılı bir hükümet kurulması yönündeki tavsiyesi gerek ülke gerekse de NP içerisinde büyük tartışmalara yol açtı ve sonuçta NP kendi içerisinde bölünerek tutucu kanat partiden ayrıldı. Botha tüm muhalefete rağmen anayasa reformu yapılması yönündeki çalışmalarına 1983 ve 84 yıllarında devam etti. Bu reformlar beyazlar tarafından onaylanmakla birlikte gerek Melezler ve Hintliler üzerinden etkin bir Birleşik Demokratik Cephe, United Democratic Front tarafından gerekse de siyahların hükümette temsil edilmemesine tepki duyan 6 Homeland lideri tarafından reddedildi. Gene de yeni anayasa Eylül 1984'te yürürlüğe sokuldu. Bu anayasaya uyarınca yasama yetkisi devlet başkanı ile 178 üyeli House of Assembly, 85 üyeli House of Representatives ve 45 üyeli House of Delegates arasında paylaştırıldı. Anayasada her meclisin temsil ettiği etnik grubu ilgilendiren konularda yasama yetkisini kullanabileceği belirtilmiş. Alınma kararları uygulamak da her meclis için 3 ayrı bakanlar kurulunun oluşturmasında öngörülmüştü. Yeni anayasanın Eylül 1984'te kabul edilmesiyle Başbakanlık Kurumu yürürlükten kaldırılarak Devlet Başkanlığı Kurumu oluşturuldu ve Botha'da devlet başkanı seçildi. Başbakan Botha'nın devam eden reform programı çerçevesinde 1985-86 yıllarında etnik gruplar arasında cinsel ilişkiyi ve evliliği yasaklayan 1927 tarihli The Immorality Act ile 1949 tarihli Prohibition of Mixed Marriages Act farklı etnik gruplara mensup kişilerin aynı siyasi partiye üye olmalarını yasaklayan 1967 tarihli Prohibition of Interreligious Act gibi apartheid politikasının yasaları yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca Nisan 1986'da yürürlüğe konulan bir yasayla beyazların yerleşim yerlerinde siyahların bulunmalarını, yerleşimlerini ve çalışmalarını kısıtlayan bazı yasal hükümler de kaldırıldı. Ancak bu reformlar Independent Homeland vatandaşlarına uygulanmadı. 1 Temmuz'da ise Paslov sürgünden kaldırılarak tüm Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı kimlik kartı verilmesi yolu açıldı. Ayrıca siyahlara kendi bölgeleri içerisinde sınırlı olarak mal sahibi olma hakkı tanındı. Yine Temmuz ayında sürekli olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve çalışan Independent Homeless vatandaşlarından uygun görüleceklerinin Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilecekleri açıklandı. Apartheid düzenini kaldırmayan, yalnızca bu düzeni tahammül edilebilir hale getirmeyi amaçlayan yeni anayasanın Eylül 1984'te kabul edilmesi, özellikle siyahların yaşadığı şehirlerde büyük protesto gösterilerinin yapılmasına yol açtı. Bu gösteriler zamanla hükümet karşıtı siyahlar ile hükümet yanlısı siyahlar ve çeşitli siyah gruplar arasında şiddetli çatışmalara dönüştü. Şiddet eylemlerinin genişletilmesi üzerine Temmuz 1985'te 36 bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Sonradan uzatılacak olan bu rejimde basına sansür, işçi sendikalarına sınırlandırmalar, çeşitli örgütlere de yasaklamalar getirildi. Nisan 1988'de Başbakan Botha, siyahların başkanlık seçiminde oy kullanabileceklerini ve başkanlık konseyinde temsil edilebileceklerine ilişkin bir dizi reform çıkardı. Haziran 1988'de parlamento, siyahların da dahil olacağı çok etnik yapılı bir danışma konseyinin oluşturulması yönündeki yasayı onayladı. Mart 1989'da da Groups Areas Act değiştirilerek bazı yerleşim yerlerinin çeşitli ırklardan oluşabileceği hükme bağlandı. Ama şiddet olayları yine bastırılamadı. 1989 yılında Zambiya Başkanı Kent Kanoda'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek istemesiyle doğan hükümet krizinin ardından Ağustos 1989'da Botha Devlet Başkanlığından istifa ederek yerini F.W. de Klerk'a bıraktı. De Klerk, en önemlisi görevinin anayasal reformları uygulamak olduğunu açıkladı. Eylül ayında yapılan genel seçimler sonucunda yeniden iktidar olan NP hükümeti, 1989'da aralarında 1964'ten beri cezaevinde bulunan ANC'nin genel sekreteri Walter Sisulu'nun da olduğu 8 siyasi tutukluyu serbest bıraktı. 2 Şubat 1990 tarihinde de Klerk, yasa dışı sayılan ve aralarında ANC, PAC, Güney Afrika Komünist Partisi ve UDF gibi etkin örgütlerin de bulunduğu 30 örgütün yasal ilan edildiklerini, işlerinde Mandela'nın da bulunduğu 120 siyasal tutuklu ve hükümlünün de şartsız olarak serbest bırakılacağını açıkladı. Bu önemli açıklamaların yanı sıra olağanüstü hal yasalarının basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerinin birçoğunun yürürlükten kaldırılacağı ve eski siyasal tutkular üzerindeki baskılara son vereceği bildirildi. Topluma açık yerlerden farklı etnik grupların ayrı ayrı yararlanmalarını düzenleyen ve tutukluluk süresinin herhangi bir yargı kararı olmaksızın 6 aya kadar uzatılabileceğini hükme bağlayan 1953 tarihli Separate Amenities Act'in yürürlükten kaldırılacağı da açıklandı ve Ekim 1990'da yasa yürürlükten kalktı. Başkan de Klerk, yeni ve demokratik bir anayasa için muhalif siyah gruplarla görüşmeler başlatılacağını bildirerek çok önemli bir adım attı. 11 Şubat 1990'da ise Mandela serbest bırakıldı ve Mart 1990'da da ANC'nin başkan yardımcılığına seçildi. De Klerk'ın açıklamaları doğrultusunda hükümet ile ANC arasındaki ilk resmi görüşmeler Mayıs 1990'da başladı. Hükümet ve ANC yeni anayasa için görüşmelerini başlattı. ANC'nin gerilla faaliyetlerinin askıya alınması, hükümetin 3000'den fazla olan siyasi tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakması ve 40 bin kişi kadar olan sürgünlerin ülkeye geri dönmelerine izin verilmesi konularında anlaşmaya varıldı. Sürdürülen görüşmelerin ardından 30 yıldır sürgünde yaşayan ANC Başkanı Oliver Tambo, Aralık 1990'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geri döndü. Başkan de Klerk'in Şubat 1991'de yaptığı ve apartheid ile ilgili diğer yasaların da toplum yaşamından çıkarılacaklarına ilişkin açıklamanın ardından siyah nüfusun Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının ancak %13.6'sına sahip olabileceklerini düzenleyen 1913 ve 1936 tarihli Land Acts ile 1966 tarihli Group Areas Act'in geriye kalan hükümleri, siyahlara ait yerleşim yerlerinin ayrı statülerini güçlendiren 1984 tarihli Black Communities Act, Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarının etnik özelliklerine göre nüfusa kaydedilmelerini düzenleyen 1950 tarihli Population Registration Act yürürlükten kaldırıldı. Nisan 1991'de şehirlerdeki şiddet olaylarının büyük artış göstermesi üzerine ANC hükümeti bir ultimatum vererek Savunma Bakanı ile Adalet ve Düzen Bakanı'nın da çeşitli öldürme fiillerine karışmış olan güvenlik güçlerinin görevden alınmalarını, toplu gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisine sınırlamalar getirilmesini ve ateşli silahların yasaklanmasını talep etti. Hükümetin bu taleplerden yalnızca ateşli silahların yasaklanması talebini kabul etmesi üzerine ANC hükümetle yürüttüğü görüşmeleri askıya aldı. ANC hükümetle yürüttüğü görüşmeleri durdurmakla birlikte taleplerinin gerçekleşmesi için hükümete baskı uygulamaya devam etti. Bu taleplerin uluslararası kamuoyunun desteğini de kazanmasıyla hükümet adı geçen bakanları görevden aldı. Ağustos 1991'de de bütün siyasal sürgünler için af ilan ederek bunların ülkeye geri dönüşlerinin Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşeceği güvencesini verdi. Bu olumlu gelişmeler üzerinden Eylül ortasında bir uzlaşmaya varıldı. Bu uzlaşmanın tarafları şunlardı. Hükümet, ANC, ülkenin bağımsız devletlerden oluşan bir federasyon biçiminde örgütlenmesini savunan İnkatha Özgürlük Partisi ve daha başka 23 örgüt.